أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Peygamberimiz Aleyhisselam'ı daha yakından tanımak, onu yakınımız edinmek, dünya ahirette yakınlığı geliştirmek, artırmak arzusuyla hazırlayıp sizlerle paylaştığımız yeni bir Gül Sohbetleri programıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle başlamak istiyorum yine bugünkü programıma. Efendim Hazreti Zeynep binti Cahş annemizi sizlerle paylaşıyoruz. 7 bölüm paylaştık. 8. bölüm yani kaldığımız yerden inşallah devam ediyoruz. Tekrar tekrar hayırlara vesile olması dileğiyle efendim. Bugün de şöyle bir giriş yapalım. Resulullah Aleyhisselam'ın doğumundan başlamak üzere vefatına kadar 63 yıl süren o nur dolu, huzur dolu, mübarek ömrünün bütün safaları efendim müelliflerimiz tarafından zapt ve tespit edilmeye çalışılmış, kaynaklar bununla zenginleşmiş, aynı zamanda ona inanan, inanmayan, ona dostluk besleyen, canını ona feda eden, onun canını yakmak isteyene varıncaya kadar bütün herkesin onun hayatı, icraatları araştırma ve merak konusu olmuş efendim. İşte bu konuların birisi de evliliği Aleyhisselam'ın. Daha doğru ifadeyle evlilikleri. Şu ana kadar gördüğümüz annelerimizi sizlerle paylaşırken şu anda da Zeynep binti Cahş annemizi 8. bölüme geldik paylaşıyoruz. Hiçbir bölümde bilebildiğim, becerebildiğim kadarıyla bir savunmacı psikolojisiyle anlatmamaya çalıştım. Ama okuduğum, istifade ettiğim eserlerin büyük çoğunluğunda şundan dolayı çok evlendi, şundan dolayı şu yaşta evlendi, şundan dolayı böyle evlendi diye, tabii onlar da gereksizdir demiyorum ama yani böyle ispata yönelik bir anlatım var daha ziyade. Ha, birileri soruyor, onlara cevap vereceğiz diye. Ben onlara hiç girmedim, girmemeye çalışıyorum. Elbette ki yazım noktasında birçok konuda tabii ki bunların da bilinmesinde fayda var. Ancak çok eşli evliliğin yaygın olduğu bir toplumda 7 çocuğundan 6 tanesinin annesi olan Hazreti Hatice binti Hüveylid radıyallahu anha annemiz ile 25 yıl boyunca evli kalmış, o hayattayken başka bir hanımla evlenmemişti Aleyhisselam. Onun vefatından sonra diğer evlilikler başlamıştı. Hazreti Hatice annemiz elhamdülillah genişçe paylaştık sizlerle. Medine'ye hicretten sonra biliyorsunuz yani artık üst üste evlilikler meydana gelecek. Zannederim o yüzden de işte savunmacı veya ikna edici yöntemler kullanılmış yani anlatımlarda. Çünkü bir şey söylemesi gerekiyor müellifi niye evlendi diye ona cevap ararken. Efendim bu çokça evliliklere biz baktığımızda her biri farklı yaşta, farklı huy ve karakterde, farklı sosyal ve kültürel ortamda yetişmiş olan Aleyhisselam'ın sevgili hanımları, yani değerli kıymetli sevgili annelerimiz, Allah'ın Resulü ile birlikte yaşamalarından dolayı bütün insanlığa, özellikle de hanımlara, Resulullah Aleyhisselam'dan duyduklarını, gördüklerini, öğrendiklerini gelecek nesle anlatmakla mükellef idiler. İşte bu ifadeden ben yola çıkıyorum. Allah-u Teala sevgili peygamberimize han yapacağı kişiyi sıradan bir zevci olarak önüne koymayacaktır. Ancak onlar da bizim gibi insan, elbette hata yapacak, yanlış yapacak, kusur işleyecekler. Bu ayrı bir olay. Ama özel özellikleri olan hanımlardı bunlar. Bunun için gözden kaçırılmaması gereken çeşitli meseleleri hakkıyla anlamak için Ummahatul Müminin dediğimiz sevgili annelerimizin her birinin hayat hikayelerini ayrıntılı bir şekilde araştırmamız lazım. Bu yapıldığı takdirde Allah Resulü'nün aile içi hayatıyla ilgili birçok dini, hukuki, sosyal, siyasi, ahlaki telkinler dahi iyi anlaşılacak ve günümüz İslam aile hayatına çok şeyler kazandıracaktır. İşte biz de bu düşünceden hareketle annelerimizi sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Başarabildiğimiz kadar Zeynep binti Cahş annemizin de efendim kaynaklara geçtiğinin tamamından ziyade bir radyo dinleyicisinin insanımızın ne kadarına ihtiyaç var diye başarabildiğimiz, düşünebildiğimiz, planlayabildiğimiz, araştırabildiğimiz kadar yönünü, bütün yönünü mümkün değil, efendim paylaşmaya, anlatmaya, yazmaya çalışıyoruz. Rabbimden her şeyin hayırlısını diliyoruz. Elbette ki hata, kusur, eksiğimiz olacaktır. Artık onu da inşallah sizler hoş göreceksiniz efendim. Şimdi bu dersin başına bıraktığım bir annemizin rivayetini sizlerle paylaşarak başlayayım bu bölüme de. Hani Aleyhisselam evlilik konusunda teklifi alınca Aleyhisselam'dan Zeynep binti Cahş annemiz o kadar seviniyor ki 2 ay oruç adıyor Allah'a. İşte o oruç hakkında ifadesi var. Diyor ki Resulullah Aleyhisselam benimle evlenince o adamış olduğum 2 ay orucu tutma fırsatı bulamadım. Yani öyle bir şey oldu ki yani Resulullah Aleyhisselam sefere çıkıyor, kura çekerdi, ben çıkardım. Değilse yanımda dururdu. Aleyhisselam gelince ben şimdi başladığım bir orucu bozamazdım. Ondan dolayı yani öyle bir boşluğu bulayım da oruç tutayım diye beklerdim. Ve biraz geciktirdim bunu. Nihayetinde yine Aleyhisselam böyle bir sefere çıktı. 2 aydan fazla sürecek bir seferdi bu. Ben de o adamış olduğum orucumu tuttum. Efendim bu rivayet her kitapta geçer. Peki ne önemi var diye düşünürsek, bu bize aynı zamanda neyi anlatıyor diye düşünürsek, bununla nereye varırız diye düşünürsek. Biliyorsunuz Aleyhisselam çok evlilik yapmıştır. Toplam 12-13 civarında evliliği var. Zeynep annemizden sonra da evlilikleri var ki onları ileriki derslerde inşallah sizlerle paylaşacağız. Yani Aleyhisselam'ın hanımları var. Dolayısıyla yanında sırayla kalır. En son evliliğiyle beraber bir nikah altında Aleyhisselam'ın efendim 9 tane ailesi olacak. Bunlarla işte 7'siyle daha sonra birileri ölecekler, sıraya koyacak. Yani 7 diye düşündüğümüzde bir hafta ediyor. Yani haftada bir defa ancak şunu görüyoruz. Yani annemize sıra geldiğini görüyoruz. Annelerimizde Hazreti Hafsa annemizi görürken sizlerle paylaşmıştım. Hatırlayacaksınız çünkü bu paylaştığım şeyi. Hafsa annemizle ne gibi bir sorun yaşandı, ne oldu kayıtlarda yok. ya boşanma ifadesi kullanıldı ya böyle bir şey içten geçirildi. Hazreti Cebrail gelecek. Yani gelmişti, daha doğrusu görmüştük onu sizlerle. Hafsa'yı boşama. O çok gece namazı kılar. Çok nafile oruç tutar. Efendim çok Kur'an okur der Hazreti Cebrail. Aklımıza şu geliyor. Resulullah Aleyhisselam onun öyle olduğunu bilmiyor mu? Elbette biliyor. Ama bilmeyebiliyor da. Ne demek diyeceksiniz? Şimdi biz maalesef bir yere gittiğimizde takvalı bir yer, iyi bir yer, salih ve saliha bir yerse ya da bize böyle biri geldiğinde işte cemaatle namaz kıldığımızda, ne bileyim bir takım şey yaptığımızda daha böyle muttaki onun yanında biraz daha dikkatli olmaya çalışırız. Usul da budur aslında. Ya da biz oraya gittiğimizde yani daha dikkat ederiz. Dolayısıyla ayıp olur deriz belki. Bizim daha böyle işte geceleri kalkarız belki bazen kalkmadığımız zamanlarda onun yanındaysak, öyle bir yerdeysek. Ama bakıyoruz ki Hazreti Hafsa annemiz şimdi haftada bir kere ancak sırası geliyor kendisine. Şimdi Kur'an okuyacak, teheccüd namazı kılacak, efendim oruç tutacak nafile, birçok şey yapacak. Resulullah Aleyhisselam yanına geldiğini bayram diye kabul ediyor mübarek. Onun yanında bunları fazla yapmıyor. Bazen yanlış anlaşılıyor. Hazreti Hafsa diyor Resulullah geldiğinde namaz kılmazdı diye cümle kullandığınız zaman bu çok iftiraya kaçar bir cümledir. Namaz kılmama yetkimiz yok bizim yani. Allah'ın emrini çiğneme yetkimiz yok. Kim gelirse gelsin. Kaldı ki bize namazı getiren de Resulullah Aleyhisselam. Kılınız diye nasıl kılmayacağını gösteren de odur. Ha, problem ne? Hani böyle onunla beraberken bütün dakikalarını, saniyelerini onunla beraber geçirmek için gecesiyle, gündüzüyle onunla beraber. İşte bu örneği şundan dolayı verdim. Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz de Resulullah Aleyhisselam'dan evlenme teklifi alınca sevincinden 2 ay oruç adıyor. Birçok adağı var da oruç adıyor. Tutması gerekiyor ara vermeden 2 ay. Nasıl tutacak? Aleyhisselam'a ben oruçluyum diyecek, olmayacak. Efendim onu söylüyor bize. Ben diyor yani öyle bir orucu adadım ama tutma diyor fırsatım olmadı. Efendim vazifesi var, hanımlık vazifesi var, annelik vazifesi var, birçok vazifesi var. Ve oruca bu vazifeyi yedirmiyor. Ama orucu da bırakamayacak, nafile orucu. Yani adamış, adak haline gelince biliyorsunuz vacip oluyor. Ve Resulullah Aleyhisselam diyor bir sefere diyor çıktı yine kura diyor bana çıkmadı o seferde. O da 2 ay sürecekti, ben de diyor o orucu tuttum ancak diyor. İşte burada aile içi uyuma, İletişime, eşler arasındaki karşılıklı sorumluluklara en güzel cevaptır. Bir buket çiçek, bir tatlı söz. Artık ne derseniz deyiniz. Annemiz bize bunu söylüyor. Beraberliğinizin kıymetini bilin diyor. Birbirinize zaman ayırın diyor. Zamanı birbirinize harcayın demiyor. Zamanı beraber değerlendirin. Öyle bir güzelliği en güzel bir şekilde yaşayan bir anne görürüz yanımızda. Evet, geçen bölümün sonuna doğru bir ifadede bulundum. Bundan sonraki derste inşallah onu sizinle paylaşayım dedim. Efendim, işte ifadeyi de şöyle kullandım. Bilhassa hanımlara yönelik seminer olur, sohbet olur. Yani muhatap, hatip karşısında muhatap olarak hanımları çokça görünce orada çok örnek verilir. Peygamberimiz Aleyhisselam hanımlarına karşı çok iyi davranırdı, çok nazikti, çok kibardı, çok anlayışlıydı, çok hoşgörülüydü, çok severdi, hiç kızıp bağırmazdı, kınamazdı, incitmezdi. Hepsi doğrudur efendim. Hepsi doğrudur. Da? Peki hocam daha ne? Bir şey atlıyoruz. Bunu dinleyen hanımların hoşuna gidiyor da onlar da bir şey atlıyorlar. Nedir atlanan şey? Aleyhisselam'ın hanımları Resul'la kızdırmazlardı. Öfkelendirmezlerdi. Bağırttırmazlardı. Şimdi hanım kardeşim dinliyor. Eşinden Resul'la tavrını bekliyor. Bana da kızmasın, bağırmasın, incitmesin beni diyor. Hakkıdır. Olması gereken de budur. Ama lütfen Aleyhisselam'ı bağırtmayan, kızdırmayan bir anne rolünü üstlenirse, o hanım rolünü üstlenirse, nurun ala nur olur. Elbette erkek hanımına bağırıp çağırmayacak, Resulullah'a örnek aldığı için. Hanım da erkeğini bağırtırıp çağırtmayacak, annelerimizi örnek aldığı için. Bu dengeyi sağlayamıyoruz. Resulullah kızmazdı, Resulullah bir şey demezdi. Ya ne desin böyle hanıma? Etrafında dört dönüyor bugünün deyimiyle. Üzerinde titriyor. Nasıl onu razı edeceğim diye. Bak oruç adammış. Efendim o yokken yani onun yanında ona yedireyim içireyim onunla beraber yiyeyim içeyim. Onunla beraberliğin en güzel anlarını yaşayayım diye çırpınıyor orada. Bunları görmemiz lazım. Aleyhisselam böyle bir hanıma bağırır mı hiç? Böyle bir hanıma bağırır mı Allah'ını sağırsanız? O dikkatin dikkatlere sunuyorum. Kaçmasın dikkatten ama bir şey var. O da Resulullah kendi söküğünü kendisi dikerdi. Kendi yamasını kendisi yamardı. Kendi koyununu sağardı. Kendi ateşini yakardı. Kendi devesini sağardı. Ayakkabısını yamardı. Birçok şeyler söyleniyor. Yanlış mı? Yanlış değil. Ama bir eksik var. Şimdi Aleyhisselam sökük dikti, yırtık dikti. Doğrudur. Dikti. Örneği vereceğim ben size. Bunu sizden paylaşacağım. Ancak bir soru sormak istiyorum. Resulullah'ın bir şeyi söküldü veya yırtıldı. Dikilmesi lazım bu yırtığın söküğün. Acaba hanımıyla bir atışması, tartışması, münakaşası oldu da kadın küstü de mi dikmedi Aleyhisselam'da söküğünü dikmek zorunda kaldı? Ya da bu kadınlar dizi mi izliyordu? Ha? Altın, mark, gümüş, dolar gününde miydi bunlar? Euro gününde miydi? Neredeydi bunlar? Kadın matinasında mıydı? Neredeydi bunlar? Bu kadar hanım var. Evde bir oda nihayet sonuçta fazla eşya yok. Yani kadın ay yoruldum bittim desin çok da fazla bir şey yok. Madem kadın söküğü dikmiyorsa evde ne iş yapıyor? Televizyon da yok. Bunlar ne iş yapıyorlardı? Ben bu soruyu sorarım. Bu kadın söküğü niye dikmiyor? Söküğü dikmeyince o kadar da fazla da evde iş yok. Ne iş yapıyor? Adam sorar bu soruyu. Şimdi bunu sorarken hanımın suçlu olmak için değil. Sonuçta bunlar benim de annelerim. Bizim de annelerimiz. Ve bunları seviyoruz yani. Öyleyse öyle kulak dolma ifadelerle biz bir yere varamayız. Buyurun beraber görelim. Resulullah Aleyhisselam o gün Zeynep binti Cahş annemizin sırasıdır. Onun yanına geliyor. Artık nereden çarşıdan nereden geliyorsa annemizin yanına geliyor efendim. Annemiz de o anda böyle evinin odasının arka tarafında bahçeye doğru bir küçük odacı atölyesi var. Annemizin deri tabaklıyor orada. Bir iş yapacak. İş yapıyor yani. Ondan bir şeyler yapacak, satacak. İşte infak edecek. Yani sıcak bir gün aynı zamanda. Böyle hani nasıl deriz biz kolları çimlemiş işte böyle çalışıyor falan. Deri tabaklıyor. Resulullah eve geliyor. Resulullah'ın eve girdiğini nasıl anlıyor diye ben bakıyorum hadiselere, kaynaklara. Gönlü eşinde olanın kulağı kapıda, eşikte olur. Gönlü eşinde değilse, kapı kırlasıya vurulsa da duymayacaktır. Hele bir de iş yapıyorsa. Aleyhisselam eve geliyor. Annemiz odada, diğer tarafta küçük atölyesi var. Orada deri tabaklıyor. Resulullah'ın geldiğini işitiyor, anlıyor. Aleyhisselam eve giriş çıkışları böyle gürültülü patırtılı değil. Sakin, ağır bir yürüyüşü. Giriş çıkışları var. Sadece konu komşuyu değil, içeride uyuyabilirler, birisi vardır diye rahatsız etmeyen bir Resulullah görürüz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Annemiz onca işine rağmen gönlü eşinde olduğundan o sesi işitir, işini bırakır, Resulullah'a karşılar. Aleyhisselam selam verir, selamını alır, ayaküstü bir kısa bir muhabbet. Aleyhisselam onu hep yapardı. Evine girince güler yüzle selam verirdi. Annelerimiz de onu lakayt karşılamazlardı. Hemen ona kalkarlar, karşılarlardı. Selamını alırlardı. Ortam müsaitse kucaklaşırlardı vesaire. Efendim, Aleyhisselam kısa bir hal hatır sorduktan sonra işi olduğunu söylüyor. Sen işine devam et diyor annemize. Abdestimi tazeleyip çıkacağım ben diyor. Sen işine devam et. Annemiz sana diyor hazırlayayım abdest sellerini şunlar. Yok yok diyor. Sen işini yap. Ben abdesti alır çıkarım. Aleyhisselam abdestini alıyor. Abdest aldıktan sonra işte üst giysi giyinirken efendim ya sökülüyor ya da yırtılıyor. Yani bir şey oluyor orada yani. Giysi, elbise. Nasıl bir anne, nasıl bir dikkat, nasıl bir itina, hemen geliyor annemiz. Ben dikerim ya Resulallah. Ben dikerim. Aleyhisselam ya bakıyor annemiz çalışıyor. Elleri böyle şey içerisinde iş yapıyor yani. Sen işine devam et diyor Aleyhisselam. Sen işini yap. Ben dikerim. Ben dikerim ya Resulallah. Hayır hayır sen işini de yap. Ben dikerim. Aleyhisselam alıyor iğnesini, ipliğini oturuyor. Sökük veya yırtık. Neresi yırtıldıysa. Dikiyor elbisesini. Giyiniyor. Annemiz yine hemen geliyor. Yani iş yapıyorum. Benim işim başımı açmış. Kapıyı dıştan çek. Kapıyı sürgüle. Yok. Hemen geliyor. Resulullah Aleyhisselam'ı yine güler yüzle, tebessümle uğurluyor. Aleyhisselam selamını veriyor. Nur bakışıyla nurlandırıyor. Muhabbet bakışıyla muhabbet devşirip mescide geçiyor. Aleyhisselam sökük dikerdi. Sökük dikerdi. Sökük dikerdi. Olayın aslı budur efendim. Aslı budur. Farklı farklı anlatılsa da. Şimdi gelelim bunu biraz tahlil etmeye. Tahlil edeceğiz biraz. Olayı öğrendik. Şimdi Aleyhisselam eve geliyor. Atölyede çalışıyor. Neredesin kız? Eve adam geldi. İnsan mı karşılar? Demiyor. Niye demiyor? Çünkü karşılıyor. Şimdi annemiz de ya bu saatte evde ne arıyorsun? İşim başımı açmış bir de seninle mi uğraşayım? Demiyor. Güler yüzle karşılıyor. Selamını alıyor. Bağrına basıyor. Karşılıklı tebessüm alışverişi yapıyorlar. Aleyhisselam ben abdest alacağım. Çabuk su getir. Leğen getir. Şunları getir. Demiyor. Kadının iş yaptığını görüyor. Zaten demez Aleyhisselam. Onlar getirirlerdi. O yüzden getireyim diyor annemiz zaten. Ama Aleyhisselam manzarayı görüyor. Sen işini yap diyor. Gerekli malzemeyi kendisi alıyor, oturuyor, abdestini alıyor Aleyhisselam. İşte yırtılınca annemiz mübarek nasıl işitti, nasıl duydu, nasıl gördü? Yani gönlü orada demek ki. Hemen koşup geliyor, dikeyim ey Allah'ın Resulü. Ne diyor Aleyhisselam? Sen işini yap, ben dikerim diyor. Kız, gel bakayım buraya, dik şunu. Çağırmıyor. Birisi böyle anlatıyordu. Çok hanım seyircisi var bir hatibin. İşte Aleyhisselam çağırmadı falan. Mübarek. Hanım çağırttırmıyor ki kendini. Koşup geliyor zaten. Burada erkeğin davranışını da göreceğiz. Hanımın o nezaketini, kibarlığını. Şimdi Aleyhisselam söküğünü dikerdi diye kadınlara anlattığımız zaman aslında kadınlara aslında hakarettir bu. Niye? Kavga mı ettiler? Ne biçim kadın? Sökük dikmiyor. Ben kadın olsam bunu düşünürüm. Kendimi hakaret sayarım. Yani ben onun söküğünü dikmiyor muyum yani? Hizmetini yapmıyor muyum yani? Diye sorarım bu soruyu. Ama kadınların bile biri hoşuna gidiyor. Aleyhisselam her işi kendisi yapardı. Subhanallah. Kadıncağız koşup geliyor. Bunlar edepli insanlar, ahlaklı insanlar, dürüst insanlar. Bizim gibi sadece böyle bol bol konuşanlar değil. Yaşayan insanlar. Yaşanması gereken şeyi yaşayınız diyenler değil. Bizzat yaşayan insanlar bunlar. Ve bu güzelliği en güzel bir şekilde önümüze koyan kıymetler, değerler bunlar. Ve annemiz bize bu güzel örneği ortaya koyuyor. Maalesef üzülüyorum işte Aleyhisselam kendi söküğünü dikerdi, kendi yamasını yamardı falan diye böyle anlatılırken sanki annelerimiz itaatsız hanımlarmış gibi portre çizilince bu dokunuyor bana. İşte burada erkek olarak nezaketi Aleyhisselam'dan, hanım olarak hizmeti annelerimizden görecek, birbirimize girmek yerine, birbirimizi yemek yerine birbirimize yedireceğiz. Birbirimize öfkeyle, nefretle bakmak yerine birbirimize muhabbeti paylaşacağız. Sevgiyi, aşkı, tatlılığı, güzelliği paylaşacağız. Böyle olursa şu sohbetleri yapmanın, bu kitapları yazmanın, okumanın bir faydası olur. Yoksa boşuna yazar, boşuna konuşur, boşuna dinlemiş oluruz. Bizim vazifemiz bize gösterilen bu örnek hayatı hayatımıza geçirmektir efendim. Evet efendim, örneği örnek alırken örneği de yerli yerince alacağız. Yani bir el işi yaparken, bir motif çizerken, örnekten örnek alırken her örneği kendi yerine koyarsak onu hayatımıza geçirmekte o nispette kolay olacaktır. Evet. Bir gün Resulullah Aleyhisselam bazı ganimet mallarını Ensar ve Muhacir arasında paylaştırıyor. Bir sefer esnasında ya da dönüşten sonra. Yani bu paylaşım esnasında Zeynep binti Cahş annemiz de beraberler. Aleyhisselam paylaştırırken nasıl bir paylaşım var, neler var, nasıl konuşuldu bunlar kayıtlarda yok. Ancak deniyor ki Zeynep binti Cahş annemiz de söze karıştı bu paylaşım esnasında. O söze karışınca orada bulunan Hazreti Ömer radıyallahu anh bu duruma taaccüp etti. Böyle bir garip baktı. Yani biraz sana ne der gibi yani Zeynep binti Cahş annemize. Bir de farkına varmadan çıkışı verdi annemize. Resulullah'ın yanında. Bak oluyor bunlar. Oluyor bunlar. Çıkışı verdi. Aleyhisselam ne yapıyor? Hop hop Ömer ne oluyor? Diyor mu? Yok. Peki bir şey olmamış gibi duruyor mu? Yok. Ne yapıyor? Allah'ım. İşte Resulullah'a örnek almak böyle bir şey olsa gerek. Hem uyarıyor onu hem de çok özel bir yönünü ortaya koyuyor sevgili annemizin. Ey Ömer, yavaş ol. Onunla uğraşma. Çünkü o evvahedir. Evvahe bir hanımdır. Evet. Soru bu. Çünkü o evvahedir. Evvahe bir hanımdır. Orada bulunan biri merakla soruyor. Ey Allah'ın Resulü, evvahe nedir? Ne demektir? Aleyhisselam cevap veriyor. Evvahe, Allah'a karşı korkulu bir saygı duyan ve yönelip yalvaran, yani yumuşak huylu, yufka yürekli ve çok dua eden evvahe bir hanımdır. Zeynep annemiz tabii kocasının yanında kendisine kızılacak bir hareket yaptığının mahcubiyeti yüzüne yansıyor, kızarıyor. Hazreti Ömer de kocasının yanında bir hanıma yani uyarıcı ifade kullandığından o ondan beter mahcup oluyor. Aleyhisselam ise arayı muazzam bir şekilde önümüze koyuyor çözümü. Yani ya Zeynep aldırma, Ömer biraz öfkelidir. Böyle yumuşak laf söylemiyor. Hazreti Ömer yani öyle şey adam değil ki. Öyle ufak biri değil ya, rastgele bir iş yapan bir adam değil. Olayı anlatırken, paylaşırken, okurken, yazarken edepli olacağız. Bir anda Hazreti Ömer var radıyallahu anh. Aleyhisselam benden sonra peygamber gelse Ömer olurdu diyor. Öyle bir adam bu yani. Öyle rastgele çıkışan birisi değil ki bu. Ama Aleyhisselam onunla uğraşma diyor. Çünkü o evvahedir. Evvahe bir hanımdır. Sübhanallah. Yumuşak huylu, yufka yürekli ve çok dua eden, takva sahibi bir hanım. Bunu söylüyor, yetinmiyor. Tutuyor Aleyhisselam, efendim bir ayeti kerime okuyor. Yani gerçekten düşündürücü yani. Ben notlarım arasında almışım, şöyle bakıyorum, ayeti bulayım. Evet, buldum ayeti. Hud suresinin 75. ayetini okuyor o anda. Onu da Allah Allah, İbrahim Aleyhisselam'a bir örnek vererek yani. Muhakkak İbrahim yumuşak huylu, içli ve Allah'a yönelip yalvaran biridir. Evvahe kelimesi geçiyor Hazreti İbrahim için. Aleyhisselam Hazreti Zeynep binti Cahş annemizin bu yönünü İbrahim peygamberle kıyas eder. O benzeterek bir yandan onun faziletini, edebini, ahlakını ve söze karışmaktan da maksat ortalığı karıştırmak değil, yani neyi gördüyse, neyi ekstra eklemek istiyorsa onu bilmiyoruz. Ama bir yandan da çok güzel bir, benim bu örnek çok hoşuma gidiyor. İstiyorum böyle sadece bir örneği böyle bir ders boyunca açıklayabilsek, gücümüz yetser yani. Gözden kaçırmamak gerekiyor. Yani Zeynep binti Cahş annemiz söze karışıyor. Hazreti Ömer taaccüp ediyor. Fakat birdenbire ne diyorsa bilmiyoruz. Sanırım çok ağır bir şey değil. Çünkü Resulullah yanındadır. O da edebini bilen bir adam, çıkışı veriyor. Aleyhisselam yani işi hem büyütmeden hem ikisine de ders vererek hem hakkı teslim ederek hem ümmete ne güzel örnek olarak. Yavaş ol ey Ömer. Onunla uğraşma. Çünkü o evvahedir. Evvahe bir hanımdır. Ayeti okuyor. İçinde evvahe geçen, evvahe kelimesi geçen ayeti kerimeyi okuyor. Ne oluyor? Hazreti Ömer annemize böyle özürle beraber ey evvahe anne diye veriyor. O da ey Faruk diyor. Faruk. Hakkı batıldan ayıran adam. İşte burada benim çok düşündüğüm, üzüldüğüm şeydir yani. Bazen böyle ileride gene gelecek bazı konularda var çünkü. Yeri geliyor cevap veriyor Aleyhisselam, bayağı sert cevap da veriyor yani. Ama ben üzülüyorum. Bir şey olmamış gibi davranıyoruz bazı konularda. Aslında bir şey olmamış gibi davranmamız gereken yerde adı aşarak ileri gidiyoruz. Durmamız gereken yerde de duramıyoruz. Yani dengeyi sağlama konusunda ciddi sıkıntılarımız oluyor. Ve Resulullah Aleyhisselam böyle hakikaten çok tatlı, çok çarpıcı bir güzelliği, örneği ortaya koyuyor bu konuda. Zeynep binti Cahş böylesine şerefli, hanımlı, iffetli bir hanımdı. Her kitapta bir olayı anlatır, arkasından getirir, el işi yapar ve onun bedelini Allah'a, Allah için diyor, yoksullara dağıtır. Böyle hepsinde gelen böyle çarpıcı bir şeyi görürüz. Yani sürekli onu görürüz. Efendim annemizle ilgili. Yani aynı ifadeyi defalarca kullanmak istemiyorum ama aynı ifadeyi defalarca kullanan kaynağımız var. Önemine binaen demek ki sık sık buna vurgu yapmış kitaplarımız. Evet efendim. Bir çarpıcı sahne daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendim, nafile namaz konusunda güzel bir örneği var annemizin. Ancak bazen olur bu hatalı değil mi? Şimdi nasıl cümle kullanayım bilemiyorum. Yani ben buna mescitteki ip de demek istiyorum aynı zamanda. Mescitteki ip ve nafile namaz demek de istiyorum. Ama nasıl diyeyim bilemiyorum. En iyisi olayı anlatayım ben size. Yorumu bunda siz yapın inşallah. Evet efendim, kaynaklarımızın sıkça ifade ettiği gibi Zeynep binti Cahş annemiz ibadete çok düşkündü. Takva sahibiydi. Çokça nafile namaz kılar, nafile oruç tutardı. Bunu saklamazdı yalnız. Yani ümmete, ashaba teşvik olsun diye. Hatta mescide gelir, mescitte de nafile namaz kılardı. Evinin böyle önünde, mescidin orada, mescide içerisinde bir direkten bir direğe bir ip bağlamış annemiz. Bir gün Aleyhisselam böyle ipin bağlandığını görür. Bu ip de neyin nesidir der. Bu nedir bu ip? Sorar. O anda ip boş duruyor, bağlı orada. Ashab-ı kiram cevap verirler. Ya Resulallah, bu ip Zeynep annemizin ipidir derler. Zeynep annemizin ipidir. Aleyhisselam bakar yani ne alakası var gibilerinden, sahabe açıklamayı yapar. Annemizin ipidir. Burada teheccüd namazı kılıyor. yer yer nafile namaz kılıyor. Çokça uzun ayetleri, surları okuyarak namaz kılıyor. Çok yoruluyor. Ayakta duramaz bir hale gelince buna tutunuyor. Derler. Aleyhisselam. Döner. Onu çözün. İpi çözün der aleyhisselam. Bak orada tabii ya Zeynep çok namaz kılan bir kadındır demiyor. O ipi çözün der aleyhisselam. O ipi çözün. İbadet de böyle güçlüye girilmez. Sizler zinde oldukça ayakta kılın. Allah kulunun taşıyamayacağı şeyi ondan istemez diyor. Şimdi bu hadiseyi nakleden bazı kaynaklarımızdan alıyor bazı güncel kitaplar. Dinde aşırılığa gerek yok diye takvayı da ihlası da verayı da çöpe atıyor. Yani neye göre aşırı? Tabii aşırılığa yer yoktur dinimizde. Ancak aşırılığa yer yok diye ne gecemiz kaldı ne gündüzümüz kaldı. Toptan silip attık. Subhanallah. Bunu da yapmayacağız. Yani bizim vazifemiz İslam'ı ilk elden yaşayan ve yaşay şöyle yaşanır diyen sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e örnek almak. Onun hanımları, annelerimiz başta olmak üzere, onun kızları, hanımları için. Beyler içinde onca sahabe var. Başta Peygamber aleyhisselam tabi örnek. Örnek almamız gerekiyor. Aleyhisselam nafile namaz kılmayın demiyor. Çokça tavsiye ediyor. Ama burada ipi bağlı görünce buna tutunuyor işte direkt Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz. Mübarek o kadar namaz kılıyor ki demek yoruluyor, duramıyor ayakta. İpe tutunuyor. İşte incelik böyle oluyor yani. Biz ipten vazgeçtik. Bir nafile namaz kılacak oluyoruz. En kısa süreyi okuyoruz. 2 dakikada bile çekmeden bitiriyoruz. Ondan sonra da ya Rabbi bizi cennette Zeynep annemize komşu eyle. Hani biri geliyor mescide. Efendim genç bir sahabi. Hızlı hızlı 2 rekat namaz kılıyor. Efendim. Ellerini açıyor. Ya Rabbi senden Firdevs cenneti istiyorum ya Rabbi. Beni cennette Resulullah Aleyhisselam'a komşu ile ya Rabbi deyip kalkıyor gidecek adam. Ne diyor Aleyhisselam? Ey kişi ne kadar az ödedin ne çok şey istiyorsun diyor. Ne kadar az ödedin ne çok şey istiyorsun. Ya öyle 2 rekat namazı olacak iş değil bu. Yani bir tarafta Aleyhisselam ısrarla nafile namazı geceyi, gündüzü, zikri, tilaveti, Kur'an tilavetini tavsiyeden öte emrederken ama burada dengeyi de sağlıyor. Namazları kılın, nafile namazı. Farz zaten kılacağız da biz nafileyi konuşuyoruz. Kılın ancak böyle tahammülünüzü açtı mı yani ip bağlayıp durun, tutunmayın, bir yere yaslanmayın. Oturun yani tamam bitirin namazı diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu tür rivayetler İlginç bir şekilde ve güzel bir şekilde kaynaklarımıza geçiyor. Oradan güncel kitaplar bu rivayetleri alıyorlar. Efendim naklediyorlar. Efendim işte çokluğa, bolluğa vesaireye çok güzel örnekler var burada. Annemizin. Resulullah Aleyhisselam'a çok düşkünlüğü meşhurdur annemizin. Peygamberimizle beraber birçok sefere katılmıştır. Ve tabii ki bu seferlerde kaynaklara her türlü rivayet geçmiş olmuyor. Ama güzel rivayetler var. Bu seferlerde kılık kıyafet yönüyle, davranış yönüyle, yeme içme yönüyle, konuşma, sesi artırma, azaltma yönüyle birçok rivayetler var. Efendim, daha önce geçtiği gibi ifk olayında kız kardeşi Hamme binti Cahş yani ablasının derecesini yükseltme arzusuyla girmiş olduğu yanlışı fark ettikten sonra efendim annemiz de onu uyarıyor. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın gözüne girmek için yani diğer hanımını aşağılamanın manası yoktur. Yani böyle bir şey gerek yoktur. Hiçbirimiz Ayşe ile yarışamayız diyor. Ebu Bekir'in kızıdır. Efendim yani kaldı ki Bu annemizin babası İslam'a girmeden önce öldü yani. Bu baba Müslüman değildi, öldü. Anne İslam'a girecek. Efendim. Bir de kardeşlerin bir tanesi mürtet oldu, bunun kardeşlerin birisi. Daha önce bunu görmüştük. Yani üzüle üzüle sizlerle paylaşmıştık. Hazreti Musab bin Umeyr'i görürken de bunu gördük. Resulullah Aleyhisselam'ın efendim halalarını görürken de gördük. Bir de konu başında bir aslında akrabalarını yani yakınlarını ben sizlerle paylaştım bir ders. Ancak onu biraz daha açarak biraz ilişkiler noktasında paylaşmak istiyorum. Daha geniş boyutuyla inşallah ileriki derslerimizde Allah izin verirse efendim. Peygamberimiz Aleyhisselam ile beraberlik süresine bakıyoruz annemizin. Böyle ezberlemeyin diye söyleyeyim. Hicri 5. yılda evlendiler. Resulullah Aleyhisselam 10. yılda vefat ediyor. Onu 11'e bağlayan yıl. Yani 5-6 sene. O yüzden bazı kaynaklar 5, bazıları 6 yıl derler. Peygamberimizle eş olarak beraberliği. Şimdi karıştırmayacağız. Peygamber Aleyhisselam'ın halasının kızı olarak başından beri İslam'a giriyor. Onca beraberliği var. Ancak Resulullah Aleyhisselam'la evlendikten sonraki beraberliği 5,5-6 yıl civarında. Bazı kaynaklar 5, bazıları 6, o yüzden diyorlar. Bu beraberlik süresi içerisinde annemiz çok fazla efendim birçok şeyi, çok fazla şeyi öğreniyor Resulullah Aleyhisselam'dan. Efendim güzel örneği, güzelliği nispetinde alıp güzelce örnek oluyor diğer insanlara. Çok tatlı bir şekilde Resulullah Aleyhisselam'ı anlattığı var. Birçok yerde, birçok şeyde üzerinde durulması gereken mesajlar olan tabloları var. Ben şimdi çok daha bölüm uzamasın arzusuyla biraz toparlama çabasındayım. Farkındasınız zaten siz de. Ama şunu da hakkını vermek gerekiyor. Sadece annemiz değil, biz hangi sahabenin hayatını görsek, hangi sahabeyi tanımaya çalışsak, her bir sahabenin hayatında çok farklı mesajlar görürüz, yoğun şeyler görürüz. Bunda da bunu görüyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselam'a hizmetinde, nezaketinde, kibarlığında, yani konuşma olarak, Resulullah'ın karşısında duruş olarak, işte hem kendi bazen rahatsız olduğunda, Resulullah Aleyhisselam rahatsız olduğunda, eve geldiğinde, bir de Aleyhisselam eğer Medine'de ise, seferde değilse, ikindi namazından sonra böyle annelerimizi birer birer ziyaret eder. Annelerimiz bize bu sahneyi çok böyle güzel anlatırlar. Ondan sonra hangi annemizin yanında o akşam kalacaksa, sıra hangisindeyse, diğer anneler de oraya toplanır. Hepsini ayrı ayrı ziyaret ettiği halde oraya toplanır ve güzel bir aile sohbeti yaparlar. Bizim en zayıf olduğumuz değil, hiçten olmadığımız, yani sıfır kaldığımız alan bu efendim. Sıfır kaldığımız alan. Aile sohbeti. Sahabe sohbetle yetiştiği, biz aile sohbeti. Bir şekilde, ben her gün olsun demiyorum, buna imkanlar da el vermiyor. Bazı işte İstanbul gibi ve Ankara biraz, bazı illerimizde ulaşımdaki, trafikteki yoğunluk, efendim, evlerin uzaklığı iş yerlere, geç vakitte eve gelmeler ister istemez. Yani bunları da göz önünde bulundurarak her akşam diyemeyiz. 2 günde bir, 3 günde bir de diyemeyiz. Ama yani hiç yapamıyorsa hafta sonları bir şekilde, yani 2 defa olsun böyle bir aile sohbeti yapmamız lazım. Resulullah Aleyhisselam'ın aile hayatı içerisinde sanırım en geriye attığımız, en az da rivayetleri değerlendirmemiz bu kısımdır. Ben de acizane onun hayatını anlamaya, anlatmaya, örnek almaya başarabildiğim kadar, yazmaya çalışan bir kardeşiniz olarak her annemizi tek tek böyle değerlendirdiği zaman bu sahneye sıra gelince bir duruyorum. Şunu arıyorum. Aleyhisselam'ın Medine dönemi hayatı 10 yıl. Eşini Medine'ye geldiğinde Hazreti Sevde annemizle evliydi. Bir süre sonra da Ayşe annemizden evlenecek. Zaten nişan edildi biliyorsunuz. Bunları gördük daha önce. Sonra şartlar gereği çeşitli evlilikler olacak. Dolayısıyla bu az önce ifade ettiğim şey ikindi sonrası oturum. Yani iki anne ile, üç anne ile, dört anne ile, beş anne duruma göre evlilik oldukça katılıyor annelerimiz buraya. Güzel bir muhabbet var. Bize o oturumu da en çok Ayşe annemiz anlatıyor. İşte bir araya gelirdik diyor. Diğer sahabelerin rivayetleriyle ben bunları karşı karşıya yan yana daha doğrusu getirdiğim zaman şunları görüyorum. Sahabe diyor ki Resulullah Aleyhisselam diyor bizimle beraber otururken, ondan beraberken biz dünya işleri konuşuyorsak o da bizimle dünya işleri konuşurdu. Biz diyor işte başka bir şey yani neyi konuşuyorsak o konu üzerine diyor götürürdük. Yani sürekli vaaz nasihat vermezdi bize diyor yani. Aslında sohbet de budur yani. Sohbet sadece vaaz nasihat değil yani. Gündelik hayatımızı adab çerçevesinde paylaşmak da bir sohbettir. O yüzden sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile beraberliği nasıl diyeyim saniyesine kadar değerlendiren annelerimizden biri de Hazreti Zeynep binti Cahş annemizdir. Onun da en güzel ile en güzel günleri yaşamış, beraberliği yudumlamışlardı. Az önce ifade ettiğim gibi ikindi sonrası sohbetlerde Resulullah Medine'deyken bir şekilde ne işi olursa olsun hemen bırakıp oraya katılması ve bir beraberlik yaşamaları. Beraber olmalıyız, iyi geçinmeliyiz, anlayışlı olmalıyız yuvarlak lafları değil, geçimin, beraberliğin, anlayışın ne olduğunu gösteren annemiz ve annelerimiz. İşte Resulullah'a çok bağlı, hem peygamberi olarak seviyor, hem hala çocukları olarak seviyor, hem eşi olarak seviyor. Onda üç sevgi var. Dolayısıyla çok daha yukarıda böylesine sevdiği Peygamber Aleyhisselam vefat edince bunlar ne hale gelir acaba? Varalım, düşünelim. Efendim, hüzünle, dramayla bitirmek değil sohbeti. Peygamberimiz Aleyhisselam başta olmak üzere, ardından annelerimiz ki şimdi onu paylaşıyoruz. Hangi sahabenin hayatına bakarsak, orada bulamayacağımız şey neredeyse yok gibidir. Birinde olmayan öbüründe var. İslam'ın güzel yaşanması için bu güzel insanların ayrıntılarının iyi bilinmesi ama uyduruk hikayelere aldanmamak gerekiyor. Yeri geldikçe onların da örneğini vereceğim. Ben bu vesileyle bu dersi de burada noktalarken bu güzel insanların güzelliği efendim güzelliğimiz olsun diyorum. Bizi bu güzellerle güzelleştirsin, ahlakımıza yansısın diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.